Ayrım 34. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, yükselişi, çöküşü. William L. Schirrer. Sayfa 1281. Şimşek Harekatı. Gördeler 1943 Şubat'ında Stockholm'da bulunduğu sırada Jakob Wallenberg'e Mart ayında uygulamak üzere bir hükümet darbesi hazırladıklarını haber vermişti. Gerçekten de hazırlamışlardı. Şimşek Harekatı denen bu harekatın hazırlıklarını Ocak ve Şubat aylarında Genel Ordu Dairesi Başkanı Allgemeines Heeresamt General Friedrich Olbricht ile Kluge'nin Rusya'daki Merkez Ordular Grubu Kurmay Başkanı General von Treschow yapmışlardı. Koyu dindar bir adam olan Olbricht, komploya son zamanlarda katılmış, bulunduğu mevki dolayısıyla komplonun kilit adamlarından olmuştu. Yedek ordunun komutanı General Friedrich Fromm'un yardımcısı olduğu için Berlin'de ve Almanya'nın büyük şehirlerinde bulunan garnizonların desteğini sağlayabilirdi. Fromm da Kluge gibi son zamanlarda Führer'i sevmiyordu ama kendisine pek güvenilemezdi ve komploya dahil edilemezdi. Olbricht, Şubat'ın sonunda Treschow kurmayında ikinci derecede bir subay olan Fabian von Schlabrendorf'a "Hazırız, şimşeğin zamanı geldi," dedi. Mart'ın başında komplocular Smolensk'te merkez orduları karargahında son bir toplantı yaptılar. Abwehr, askeri haber alma başkanı Amiral Canaris harekata katılmıyordu ama bütün olup bitenlerden haberdardı. Görünüşte Wehrmacht haber alma subaylarının bir toplantısına katılmak için kurmayında bulunan Hans von Donani ile General Erwin Lahausen'i yanına alarak Smolensk'e uçmuştu. Abwehr'de çalışan komploculardan savaş sonunda tek sağ kalan Avusturya ordusunun eski haber alma subaylarından Lahausen beraberinde bir takım bombalar getirmişti. Schlabrendorf ile Treschow uzun uzun denemeler yaptıktan sonra Alman bombalarının işlerine yaramayacağı sonucuna varmışlardı. Genç subayın sonradan anlattığına göre yeni bir tapa üzerinde çalışmışlardı. Ancak bu tapa ateşlendiği zaman bir hışırtı çıkardığı için onları ele verebilirdi. Oysa İngilizler daha iyi bir bomba yapmışlardı. Schlabrendorf'un söylediğine göre patlamadan önce hiç sesi çıkmıyordu. İngiliz Hava Kuvvetleri Avrupa'daki müttefik ajanları tarafından kullanılmak için bunlardan Avrupa'ya bir sürü atmıştı. Nitekim Heydrich de bu bombalardan biriyle öldürülmüştü. Abwehr bunlardan birçoğunu toplamış, komploculara vermişti. Smolensk toplantısında hazırlanan plan şuydu. Hitler ordu grubu karargahına çağrılacak, orada icabına bakılacaktı. Berlin'de girişilecek bir hükümet darbesine işaret sayılacaktı bu. Büyük komutanı o sırada generallerinin çoğundan şüphelendiği için kapana kıstırmak o kadar kolay değildi. Ama Treschow o sırada generalliğe terfi etmiş olan Hitler'in yaveri Schmund'u kandırdı. Schmund şefi üzerinde çalışmaya razı oldu. Birçok kararsızlıklardan ve birkaç iptalden sonra Führer 13 Mart 1943'te Smolensk'e gitmeyi kesin olarak kabul etti. Schmund'un komplodan haberi yoktu. Bu arada Treschow yeniden kendi komutanını kandırmaya çalışıyor, Hitler'in devrilmesine önderlik etmesini kendisinden rica ediyordu. Karargâhtaki süvari birliklerinden birinin komutanı olan Albay Freiherr von Böselager'e Hitler'in geldiği sırada Hitler'le muhafızlarını temizlemesine izin vermesini Feldmarşal'den istedi. Albay Freiherr von Böselager Naziler tarafından idam edilmiştir. Böselager bu işe çok hevesliydi. Bütün istediği şey Feldmarşal'in emir vermesiydi. Ama kararsız komutan bir türlü emir veremiyordu. Bunun üzerine Treschow ile Schlabrendorf işi kendi ellerine almaya karar verdiler. Bütün yapacakları şey İngiliz yapısı bombaları Hitler dönerken uçağına gizlice yerleştirmekti. Schlabrendorf sonradan şöyle demiştir: "Bu işin bir kazaya benzemesi cinayetin yaratacağı siyasi sakıncaları önleyecekti. Çünkü o günlerde Hitler'in arkasından hala bir sürü insan gidiyordu. Böyle bir olaydan sonra isyanımız şiddetli bir direnme ile karşılaşabilirdi." 13 Mart'ta Hitler karargaha geldiği gün iki Nazi düşmanı subay öğleden sonra ve akşamüstü olmak üzere iki kez plan değiştirdiler. Önce bombaları Kluge'nin odasına koymayı düşündüler. Hitler ordu grubu yüksek generalleriyle burada görüşecekti. Sonra da subay kantinine koymak istediler. Toplantıda bulunanlar burada akşam yemeği yiyeceklerdi. Schlabrendorf ilk toplantıda Hitler'in başına büyük gelen kasketini muayene etmek fırsatını bulduğunu söylüyor. Kasketin ağırlığı dikkatini çekmiştir. Kasketi incelediği zaman içinde çepeçevre 2 kiloya yakın çelik levha bulunduğunu görmüştür. Ama o zaman birçok subay ölecekti. Oysa Hitler'in ölümünden sonra yeminlerinden kurtulacak olan bu generaller komplocuların iktidara geçmelerine yardım edebilirlerdi. Asıl iş akşam yemeğinden sonra hareket edecek olan uçağa bombayı gizlice yerleştirebilmekti. Schlabrendorf iki patlayıcı maddeyi bir araya getirdi ve ikisini de bir paket yaptı. Dışarıdan bakıldığı zaman iki içki şişesine benziyordu. Yemek sırasında Treschow, Hitler'le birlikte seyahat eden ordu kurmay subaylarından Albay Heinz Brandt'a, Yüksek Komutanlık Örgüt Şubesi'nde arkadaşı Albay Helmut Stiff'e iki şişe içki göndermek istediğini söyledi. Albay Helmut Stiff, Naziler tarafından idam edilmiştir. Acaba götürebilir miydi? Hiçbir şeyden kuşkulanmayan Brandt, memnunlukla götüreceği cevabını verdi. Havaalanında Schlabrendorf, paketin kenarındaki ufak bir delikten parmağını soktu. Bombanın mekanizmasını harekete geçirdi. Führer'in uçağına binerken şişeleri Brandt'a verdi. Bomba çok güzel hazırlanmıştı. Bombanın içinde kurgulu bir saat mekanizması yoktu. Genç subay bir düğmeye basınca şişenin içinde bulunan daha küçük başka bir şişe kırılmış, bu şişeden çıkan eritici kimyasal bir madde yaya bağlı bir teli eritmeye başlamıştı. Tel eriyince yay bir tetiğe basacak, tetik de bombayı ateşleyen kapsüle vuracaktı. Schlabrendorf'un anlattığına göre bomba uçağın Smolensk'ten kalkmasından aşağı yukarı 30 dakika sonra Minsk üzerinde patlayacaktı. Uçak kalktıktan sonra heyecanla telefona yapıştı, Berlin'i aradı. Şimşeğin başladığını, aralarında kararlaştırılmış olan parolaya göre komploculara haber verdi. İlk haberin Führer'in uçağına eşlik eden avcı uçaklarının radyolarından verileceğini umuyorlardı. Soluk soluğa dakikaları saydılar. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 1 saat. Hala haber yok. 2 saat sonra haber geldi. Normal bir mesaj. Hitler Rastenburg'a inmiştir. Şaşırıp kaldık, diyor sonradan Schlabrendorf. Başarısızlığın neden ileri geldiğini bir türlü anlayamıyorduk. Hemen telefonla Berlin'i aradım ve teşebbüsün başarısızlığa uğradığını bildiren parolayı söyledim. Sonra Treschow'la baş başa verdik. Ne yapmamız gerektiğini düşünmeye başladık. Çok sarsılmıştık. Teşebbüsün başarısızlığa uğraması oldukça ciddi bir durum yaratmıştı. Ama en kötüsü, bomba bulunacak olursa elbette ki bizi de yakalayacaklardı. Teşebbüs, işbirliği yaptığımız geniş çevredekilerin ölümüyle sonuçlanacaktı. Bomba ortaya çıkmadı. O gece Treschow, Albay Brandt'a telefon etti. Laf arasında paketi General Stiff'e verip vermediğini sordu. Daha vermeye vakit bulamadığı cevabını aldı. Treschow şişeleri vermemesini, saklamasını rica etti. Bir yanlışlık olmuştu. Schlabrendorf ertesi gün resmi bir görevle oraya gelecek, asıl göndermek istediği içkileri kendisine verecekti. Schlabrendorf inanılmaz bir cesaretle Hitler'in karargahına uçtu. Bombaları alıp içki şişelerini verdi. Schlabrendorf sonradan anlatıyor. Brandt, bombayı bana verirken duyduğum korkuyu hiç unutamam. Bomba o sırada patlayabilirdi. Sanki aldığım şey bomba değilmiş gibi rahat bir poz takındım. Hemen otomobile atladım. Yakınlardaki Korsun istasyonuna gittim. Schlabrendorf geceleyin oradan trene binerek Berlin'e gitti ve yataklı vagonda tek başına kalmasından yararlanarak bombayı söktü. Hemen ne olduğunu, daha doğrusu neden bir şey olmadığını anladı. Mekanizma çalışmıştı. Küçük şişe kırılmıştı. Eritici sıvı teli eritmişti. Tetik vurmuştu ama kapsül ateş almamıştı. Berlin'deki komplocular acı bir hayal kırıklığına uğradılar ama cesaretlerini yitirmediler. Hitler'i öldürmek için bir teşebbüse daha geçmeye karar verdiler. Az sonra güzel bir fırsat daha çıktı. Berlin'de Zeughaus'ta 21 Mart'ta yapılacak kahramanları anma gününde Helden Gedenkentag, Göring, Himmler ve Keitel'la birlikte Hitler'de bulunacaktı. Yalnız Führer'den değil, belli başlı yardımcılarından kurtulmuş olacaklardı. Kluge'nin kurmayında haber alma şefi olarak görevli bulunan Albay Freiherr von Gersdorff'un sonradan söylediği gibi bir daha ele geçmeyecek bir fırsattı. Treschow bu iş için Gersdorff'u seçti. Bu sefer suikastı yapan da ölecekti. Bir intihar göreviydi bu. Albay paltosunun cebine bomba koyacaktı. Fitilleri ateşleyecek, tören sırasında Führer ile arkadaşlarına olabildiğince sokulacaktı. Bomba patlayınca ötekiler de kendisiyle birlikte havaya uçacaklardı. Gersdorff görülmemiş bir cesaretle hemen bu görevin gönüllüsü olmuştu. 20 Mart günü akşamı Berlin'de Eden Hotel'de Schlabrendorf'un odasında görüştüler. Schlabrendorff fitilleri 10 dakika içinde patlayacak iki bomba getirmişti. Ama bu bombalar Zeughaus'taki taş avlunun donma derecesine yaklaşan ısısında belki de 15 dakikada patlardı. Hitler konuşmasını yaptıktan sonra bu avluda yarım saat kalacak, Gersdorff'un düzenlediği Ruslardan alınan savaş hatıraları sergisini gezecekti. İşte albay ancak burada Hitler'i öldürmek için kendisine olabildiğince yaklaşabilecekti. Komplocuların yaptıkları işleri toplamak zor. Çünkü sağ kalan birkaç kişinin de bellekleri, hafızaları pek yerinde değil. Bu bakımdan anlattıkları şeyler birbirini tutmuyor ve çelişmeli. Örneğin bombaları Gersdorff'a getirmiş olan Schlabrendorff, yazdığı kitapta daha kısa zamanda ateş alacak bir fitil bulamadıkları için Zeughaus teşebbüsünden ister istemez vazgeçildiğini yazmaktadır. Gersdorff'un görevini yapmak üzere Zeughaus'a resmen gittiğini bilmezlikten geliyor. Ya da unutmuş görünüyor. Oysa albay bir gece önce elindeki fitillerle bu görevi yapmaya kararlı olduğunu Schlabrendorff'a bildirdiğini söylüyor. Gersdorff olup bitenleri sonradan şöyle anlatmıştır. Ertesi gün kaputumun cebine fitili 10 dakikada patlayacak bir bomba koydum. Hitler'in olabildiği kadar yakınına sokulacaktım. Böylece bomba patladığı zaman Hitler de hiç olmazsa paramparça olacaktı. Hitler sergi salonuna girdiği zaman Schmund doğruca yanıma geldi ve Hitler'in sergiyle ancak 8 ya da 10 dakika meşgul olabileceğini söyledi. Hitler'i öldürme imkanı böylece ortadan kalkmış oluyordu. Isı normal bile olsa fitilin ateşlenmesi için en az 10 dakika gerekti. Hitler'in her zaman kullandığı bu kurnazca emniyet tedbiri yani son dakika programını değiştirmesi. Gersdorff'un anlattığına göre General von Treschow, Smolensk'te elinde kronometre radyonun başında heyecanla töreni dinliyormuş. Spiker, Hitler'in sergiyi gezdikten 8 dakika sonra salondan çıktığını işitince bir teşebbüsün daha suya düştüğünü anlamış. Hitler'in hayatında en az 3, komplocuların deyimiyle kaput teşebbüs daha vardır. Hepsi de ileride göreceğimiz gibi suya düşmüştür. 1943'ün başında Almanya'da kendiliğinden küçük bir ayaklanma oldu. Aslında küçük bir başkaldırmaydı bu. Ama Hitler'i öldürmek için giriştikleri her teşebbüste başarısızlığa uğrayan komplocuların gittikçe bozulan morallerini hiç olmazsa düzeltmeye yaradı. Bundan başka Nazi makamlarının en ufak bir muhalefeti bile ne kadar merhametsizce bastıracaklarını da gösterdi. Kitabın başında gördüğümüz gibi Almanya'da 1930'larda Nazilerin en bağnazları üniversite öğrencileri arasından çıkıyordu. Ama 10 yıllık Hitler yönetimi büyük hayal kırıklığı yaratmış, Almanya'nın savaşı kazanamaması ve özellikle 1943 başındaki Stalingrad bozgunu bu hayal kırıklığını büsbütün arttırmıştı. Nazizmin doğduğu Münih şehri üniversitesi öğrenci başkaldırmasının fesat yuvası haline gelmişti. Hareketin başında 25 yaşında Hans Scholl adında bir tıp öğrencisiyle biyoloji okuyan 21 yaşında Sofia adında kız kardeşi vardı. Akıl hocaları felsefe profesörü Kurt Huber'di. Beyaz gül mektupları denilen yazılarla Nazi aleyhtarı propagandalarını öteki üniversitelere kadar yayıyorlardı. Bunlar aynı zamanda Berlin'deki komplocularla da ilişki kurmuşlardı. Şubat ayında bir gün Gestapo'dan bir sürü rapor alan Bavyera Gauleiter'i Paul Giesler öğrenci birliğini topladı ve vücut bakımından yetersiz öğrencilerin yararlı savaş işlerinde çalıştırılacağını, vücutça sağlam olanlar askere alınacaktı, söyledi ve çapkın çapkın bakarak kız öğrencilerinde yurdun selameti için her yıl bir çocuk doğurmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Bir eş bulacak kadar güzel olmayanlara ben kendi yaverimi vereceğim ve söz veriyorum memnun kalacaklar. Bavyeralılar kaba şakalarıyla tanınmıştırlar. Ama öğrenciler için bu kadarı fazlaydı. Gauleiter'ı yuhalarla kürsüden indirdiler ve muhafız olarak kendisiyle birlikte gelen Gestapo adamlarıyla SS'leri salondan çıkarttılar. O gün öğleden sonra Münih sokaklarında Nazi aleyhtarı gösteriler yapıldı. Hitler zamanında yapılan ilk gösteriydi bu. Başta Scholl olmak üzere bütün öğrenciler Alman gençliğini açıkça ayaklanmaya çağıran beyannameler dağıtmaya başladılar. 19 Şubat'ta bir kapıcı Hans ile Sophie'nin üniversite balkonundan beyanname attıklarını gördü ve Gestapo'ya haber verdi. Çok çabuk geldi bu zavallı iki gencin sonu. Barbarca öldürüldüler. Hemen halk mahkemesinin önüne çıkarıldılar. Başkan Roland Freiser'dı. Heydrich'ten sonra en alçak ve en kana susamış adam. Bu kitapta adı bir daha geçecektir. İki genç yurda ihanetten suçlu görüldü ve ölüme mahkum edildi. Sophie Scholl'a sorgusu sırasında Gestapo tarafından o kadar işkence yapılmıştı ki zavallı kız mahkemeye koltuk değneğiyle gelmek zorunda kalmıştı. Ama morali yerindeydi. Freiser'ın sert sorularına büyük bir soğukkanlılıkla şu cevabı verdi. Savaşın kaybedildiğini bizim kadar siz de biliyorsunuz. Neden bunu kabul etmeyecek kadar korkaksınız? İdam sehpasına koltuk değneğiyle geldi ve o da kardeşi gibi yüce bir cesaretle öldü. Profesör Huber ile birkaç öğrenci de birkaç gün sonra idam edildiler. Komplo liderlerinden birkaçının yaptığı boşboğazlıklara kızıldığı bir sırada böyle bir olayın geçmesi Berlin'deki komploculara nasıl bir tehlikenin kendilerini beklemekte olduğunu gösterdi. Örneğin Gördeler çok konuşuyordu. Hele Popitz'in Himmler ile öteki yüksek SS subaylarına komploya katılmaları için teşebbüse geçmek istemesi büsbütün tehlikeli bir durum yaratıyordu. Savaştan sonra kendisini esaslı bir direnici olarak tanıtmaya çalışan eşsiz Weizsäcker'in bu sırada ödü kopmuştu. Yakın arkadaşı Hassel'i çok boşboğaz olmakla suçladı ve onunla ve karısı von Hassel'le selamı sabahı kesti. Kendisine ayrıca Gestapo'nun kendisini takip ettiğini de söyledi. Hassel bu acı sahneyi güncesinde şöyle anlatıyor. Yanında bulunmamın verdiği üzüntüden kendisini kurtarmamı rica etti. Ben itiraz edince sözümü hemen kabaca kesti. The von Hassel Diaries, sayfa 256-257. Ancak Weizsäcker, Vatikan'a elçi tayin edildikten sonra komplocuları teşvik etmeye başladı. Hassel, bunu Vatikan'dan yapmak kolaydı diyor. Weizsäcker savaştan sağ çıktı ve hatıralarını oldukça dağınık olarak yazdı. Hassel'in güncesi idamından sonra yayımlandı. Gestapo gerçekten birçoklarını gözlüyordu. Özellikle şen ve neşeli bir adam olan ve kendisine çok güvenen Gördeler'in peşindeydi. Ama komplocuların Hitler'i öldürmek için giriştikleri iki teşebbüsün de 1943 Mart'ında suya düşmesinden hemen sonra Gestapo'nun indirdiği darbe gariptir ki sıkı bir polis takibinin sonucu değildi. İki gizli haber alma servisi arasındaki rekabetin sonucuydu. Abwehr, ordu gizli haber alma servisi ile SS gizli servisini yöneten ve Amiral Canaris'i atarak yerine geçmek isteyen Himmler'e bağlı RSHA, Merkez Emniyet Bürosu arasında eskiden beri bir çekişme vardı. 1942 sonbaharında Schmidt Huber adında Münihli bir iş adamı İsviçre sınırından döviz kaçırırken yakalandı. Aslında bu adam bir Abwehr ajanıydı ama uzun zamandan beri sınırdan kaçırdığı paraları İsviçre'de yaşayan bir takım Yahudi mültecilere götürüyordu. Hitler rejiminde bir Alman Abwehr ajanı bile olsa bundan daha büyük bir suç işleyemezdi. Canaris, Schmidt Huber'i koruyamayınca casus da Abwehr üzerine ne biliyorsa hepsini Gestapo'ya anlatmaya başladı. Hans von Donani'nin Albay Oster'le birlikte komplocuların başı olduğunu söyledi. Doktor Joseph Müller'in 1940'da Vatikan'a yaptığı seyahati, Papa'nın aracılığıyla İngilizlerle kurduğu ilişkiyi Himmler'in adamlarına anlattı. Papaz Bonhoeffer'in Abwehr'in çıkarttığı sahte pasaportlarla 1942'de Stockholm'de Chichester başpiskoposunu gördüğünü açıkladı. Oster'in Hitler'i ortadan kaldırmak için birçok planlar hazırladığını söyledi. Gestapo aylarca kovuşturma yaptıktan sonra harekete geçti. Donani, Müller ve Bonhoeffer'i 5 Nisan 1943'te tutuklandılar. Suç teşkil edecek evrakı zamanında imha eden Oster ise Aralık ayında Abwehr'den istifa etmeye mecbur edildi. Sonra Leipzig'te hapse atıldı. Bonhoeffer, Donani ve Oster 9 Nisan 1945'te Almanya'nın teslim olmasına bir aydan az bir zaman kaldığı sırada SS'ler tarafından idam edildiler. Himmler'in bir intikamı gibi görünüyor bu. Yalnız Müller sağ kaldı. Böylece komplocular ağır bir darbe yemiş oldular. Schlabrendorf'un dediği gibi doğuştan temiz kalpli, dürüst, aklı başında, soğukkanlı ve tehlike karşısında şaşırmayan Oster, 1938'den beri Hitler'i devirmek için girişilen her teşebbüse ön ayak olmuş bir adamdı. Tam bir hukukçu olan Donani ise güvenilen bir yardımcıydı. Protestan papazı Bonhoeffer ile Katolik papazı Müller, direnme hareketine yalnız büyük manevi bir güç sağlamakla kalmamışlar, dışarıda yaptıkları çeşitli gezilerle de hele yakalanmalarından sonra yapılan bütün işkenceye rağmen arkadaşlarını ele vermemekle tam bir cesaret örneği vermişlerdi. Ama en önemlisi Abwehr'in çözülmesi oldu. Komplocular bu yüzden maskelerini birbirleriyle ve çekingen generallerle ve batıdaki dostlarıyla olan başlıca haberleşme araçlarını kaybettiler. Himmler'in hafiyeleri yeni yeni ipuçları buldukça Abwehr ile Abwehr'in başındaki Canaris birkaç ay içinde işten uzaklaştırıldılar. Nazi çevrelerinde Frau Zolf'un çay partisi denen başka bir olay da 10 Eylül 1943'te ortaya çıktı. Weimar Cumhuriyeti zamanında Japon elçiliği yapmış olan 2. Wilhelm devri sömürge bakanının dul karısı Frau Anna Solf, Berlin'de Nazi aleyhtarı bir sosyete toplamıştı çevresinde. Evine birçok kimseler gelip gidiyordu. Bunlar arasında Bismarck'ın torunu Kontes Anna von Bredow, 1. Dünya Savaşı'nda Amerika'daki Alman elçisinin yeğeni Kont Albrecht von Bernstorff, ünlü Cizvit papası Axleben, bir ara New York'ta Profesör Einstein onuruna verilen büyük bir ziyafette Alman konsolosu olarak bulunduğu için Dışişleri Bakanlığı'ndan atılan ama sonradan yolunu bulup yeniden diplomasi mesleğine giren Otto Kiep, Heidelberg yakınlarında Weiblingen'de ünlü bir kız okulunu yöneten çok zeki ve dindar bir kadın olan Elisabeth von Taden vardı. Fräulein von Taden 10 Eylül'de Frau Zolf'un çayına Berlin Charité Hastanesi'nde Profesör Sauerbruch'un yanında çalışan Doktor Rexe adında genç ve yakışıklı biriyle geldi. Doktor Rexe de birçok İsviçreliler gibi Nazilere attı tuttu. Salonda bulunanlar özellikle Kiep kendisine hak verdi. Çay toplantısı bitmeden iyi yürekli doktor Frau Zolf'un ya da konuklarının İsviçre'deki dostlarına ya da Nazi düşmanı Alman göçmenlerine ve İngiliz-Amerikan diplomatlarına göndermek istedikleri herhangi bir mektubu memnunlukla götüreceğini söyledi. Salonda bulunanların çoğu hemen teklifi kabul ettiler. Ama ne yazık ki Doktor Rex'e bir Gestapo ajanıydı ve kendisine böylece suç teşkil edecek bir sürü mektupla birlikte bir de çay toplantıları üzerine rapor verilmiş bulunuyordu. Kont von Moltke, Hava Bakanlığındaki bir dostunun aracılığıyla öğrendi durumu. Bunu kendisine haber veren arkadaşı, doktorlar Gestapo arasında geçen bir telefon görüşmesini dinlemişti. Von Moltke de durumu hemen arkadaşı Kiep'e haber verdi. O da Solf çevresinde bulunanların hepsinin kulağını büktü. Ama Himmler istediği belgeleri elde etmişti. Harekete geçmek için belki de ağını daha da genişleteceğini düşünerek 4 ay bekledi. 12 Ocak'ta çay toplantısında bulunanların hepsi tutuklandı, yargılandı ve Frau Solf bir kızı Kontes Ballström'in dışında hepsi idam edildi. Aradaki 4 ay içinde Himmler'in ağını genişletmiş olduğu anlaşılıyor. Reitlinger'e göre Doktor Rexen'in yaptığı casusluğun sonunda hemen hemen 24 kişi tutuklandı. Reitlinger, The SS, sayfa 304. Solf'lar Ravensbrück toplama kampına konuldular ve nasılsa ölümden kurtuldular. Önce Japon elçisi yargılamanın geciktirilmesi için mücadelede bulundu. Sonra 3 Şubat 1945'te Amerika Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bir gündüz akınında mahkemeye bomba düştü. Mahkemeye başkanlık eden Roland Freisler öldüğü gibi Solfler'in dosyaları da yok oldu. Buna rağmen duruşma 27 Nisan'a bırakıldı. O gün Ruslar Berlin'e girmişlerdi. Ama bu arada Solfler herhalde bir yanlışlık olarak 23 Nisan'da hapishaneden çıkarılmış bulunuyorlardı. Wheeler Bennett, Nemesis, sayfa 595 ve Peschel'in Deutscher Widerstand, sayfa 88-93. Dostu Kiep yüzünden Kont von Moltke de bu arada tutuklandı. Kiep'in yakalanmasıyla daha birçokları da yakayı ele verdiler. İşler Türkiye'ye kadar uzandı. Abwehr'in tasfiyesi ve görevlerinin Himmler'e devredilmesiyle sona erdi. Kiep'in Nazi düşmanı arkadaşları arasında bir de Erich Vermeeren ile çok güzel karısı Kontes Elisabeth von Plettenberg vardı. Rejime düşman olanlardan birçoğu gibi onlar da Abwehr'e girmişler, ajan olarak İstanbul'a gönderilmişlerdi. Her ikisi de Kiep davasında sorguya çekilmek üzere Gestapo tarafından Berlin'e çağrıldılar. Başlarına geleceği bildikleri için Almanya'ya dönmediler. 1944 Şubat'ının başında İngiliz gizli servisiyle ilişki kurdular ve uçakla Kahire'ye, oradan İngiltere'ye gittiler. Vermeeren'lerin Abwehr'e ait bütün gizli şifreleri alarak kaçtıkları ve bunları İngilizlere verdikleri sanılıyordu. Bu yorumun doğru olmadığı sonradan meydana çıktı. Bu son olay Donani ile Abwehr'deki öteki kimselerin de tutuklanmalarından sonra artık Hitler'in sabrını taşırdı. Kanaristen büsbütün kuşkulanıyordu artık. 18 Şubat 1944'te Abwehr'i dağıttı ve görevlerini ESHA'ya devretti. Subaylara karşı düşmanlığı General von Fritsch'e 1938'de yaptığı suçlamalarla besleyen Himmler böylece üzerine bir yük daha almış oldu. Ordunun kendi haber alma servisi kalmamıştı artık. Himmler'in generaller üstündeki gücü artmıştı. Ayrıca bu yüzden komplocular da yararlanabilecekleri gizli bir servisten yoksun kalmışlardı. Kanaris Ticari ve İktisadi Savaş Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Küçük amiral boş işe atandıktan sonra Alman tarihinden silinip gitti. Kanaris o kadar arka planda bir adamdı ki kişiliği hakkında aynı şeyi söyleyen iki yazara ya da hangi şeye varsa inandığını açıklayan bir kimseye rastlamak mümkün değildir. Hiçbir şeye inanmayan, kaderci, Weimar Cumhuriyeti'ne düşman bir adam olduğu, Cumhuriyet'e karşı alttan alta çalıştığı, sonra Hitler rejimine karşı savaştığı kesin. İleride göreceğimiz gibi Abwehr'in biri hariç General Lahaus'un bütün ileri gelenleri gibi onun da günleri sayılıydı. Komplocular Hitler'i öldürmekten yine vazgeçmediler. 1943 Eylül ile 1944 Ocak ayı arasında daha birçok suikastlar düzenlediler. Ağustos ayında Jakob Wallenburg gördeleri görmek için Berlin'e geldi. Eylül'de bir hükümet darbesi yapılması için gereken hazırlıkların tamamlanmış olduğunu ve Schlabrendorf'un o sırada Mr. Churchill'in bir temsilcisiyle görüşmek için Stockholm'e gideceğini gördelere söyledi. Alain Dulles sonradan İsveçli bankere şunu söyledi: Eylül ayını büyük bir heyecanla bekledim. Hiçbir şey çıkmadı. Treşkov'un iki şişe içki gönderdiği ve Himmler'in de sonradan zehirlenmiş cüce dediği tok sözlü Kambur General Stief bir ay sonra Hitler'in Rastenburg'da yaptığı bir askeri toplantıda patlatılmak için saatli bir bomba hazırladı. Ama son dakikada suikastten vazgeçti. Birkaç gün sonra Abwehr'den alıp karargâhtaki saat kulesinin altında sakladığı İngiliz bombaları patladı. Hitler bomba olayını tahkik için Abwehr subayı Albay Werner Schrader'i görevlendirdi. Ancak albay da komploya dahil olduğu için bombayı koyanı bulamadı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 1291.